24. ayrım.
Profesör Maximilian Wagner anlatmaya başladı. Dediğim gibi varlıklı, hatta asalet iddiası olan bir ailede doğdum. Çok iyi bir eğitim gördüm. Babam tanınmış bir yargıçtı. Annem iyi bir piyanisti. Çocukluğum ve gençliğim Latince, antik Yunanca, felsefe, edebiyat, tarih, müzik öğrenerek geçti. Olağan dışı sayılacak kadar genç yaşta üniversitede asistan oldum. Mutlu günler geçiriyordum. Hiçbir sıkıntım yoktu. Profesörlerim, çalışma arkadaşlarım, öğrencilerim ve haftada bir toplanarak hepimizin zevk aldığı eserleri çaldığımız amatör yaylı sazlar kuarteti harikaydı. Dünya gözümüze güzel görünüyordu. Münih'te, birahanelerde olaylar çıkaran, polisle çatışan Adolf adlı eski bir onbaşıdan arada bir bahsediliyor ama çoğunlukla alay ediliyordu. Hiç kimsenin ciddiye aldığı yoktu. Bir süre sonra Nadia ile tanıştım. Tarih öğrencisiydi. Önce çok tatlı bir kız diye düşündüğümü hatırlıyorum. Birkaç gün sonra çok güzel bir kız demeye başladım. Bir hafta sonra düşüncem harikulade gözleri vara dönüştü. Bir süre geçince de yüzü, gözleri, bedeni bir ressamın başyapıtı gibi demeye başladım. Artık ders dışı saatlerde de onu düşündüğümü fark ediyordum. Sabah giyinip okula gitmek onu göreceğim için tatlı bir telaşa dönüşüyordu. Gece yatağıma uzandığımda Nadia'yı düşünüyordum. Hafta sonunda müzik yaptığımız sırada da aklım ondaydı. Uçucu, zarif hareketleri, küsmüş bir çocuk gibi duran harikulade dudakları vardı. Ve bunlar hiç gözümün önünden gitmiyordu. Onun bütün bunlardan hiç haberi yoktu. Ama ben bir ay gibi bir süre içinde ona sırılsıklam aşık hale gelmiştim. 1934 yılıydı. Hitler iktidara geleli bir yıl oluyordu. Ve o ünlü kanunu... Devlet memuriyetiyle ilgili kanun dedim. Maximilian şaşırmıştı. Nereden biliyorsunuz? Okudum dedim ya. Neyse siz devam edin. Korkunç ve beklenmedik bir darbeydi bu. Üniversitedeki Yahudi kökenli hocalarım işi bırakmak zorunda kaldılar. Bu arada Yahudi öğrencilere de baskılar başladı. Onların da okuması imkansız hale geldi. Üniversitelerdeki Nazi öğrenciler terör östürüyorlardı. Nadia ısrarla okula gelmeye devam ediyordu. Ama bir gün bahçede Nazilerin onu da tartakladığını gördüm. Hemen müdahale ettim. Evet diye araya girdim. Çevrenizde hiç de hoş şeyler olmuyordu herhalde o günlerde. Örneğin Yahudi boykotu gibi. Bilgiçlik taslıyordum. Ama asıl amacım profesörün o çok merak ettiğim hikayesini biraz geciktirmekti. Öyle merak ediyordum, öyle bir heyecanla bekliyordum ki başladığında biraz daha hazır durumda olmak için biraz geciktiriyordum. Evet dedi, haklısınız. Yahudi boykotu günü Nazileri cesaretlendiren ilk büyük barbarlıktı. Nadia'nın babasının da terzi atölyesine gitmişler ve adamcağızı feci şekilde dövmüşlerdi. Peki Alman halkı bu bahşete dur diyemez miydi? Maximilian gülümsedi. Hirsch'ün kitabını okumuşsunuz dedi. Hirsch o gün sessiz kaldığı için Alman halkını hiçbir zaman affetmedi. Ama bence çok haklı değildi. Neden? Çünkü halk ancak örgütlü olduğu zaman etkili olabilir. Yoksa tek tek insanlar zorbalık karşısında sinerler. Genel kuraldır bu. Alman halkının da elinde bir şey yoktu. Ama partiler ve diğer örgütlenmeler suçluydu elbette. Yine de anlamıyorum dedim. Komşularına zorbalık yapılırken bir halk niye sessiz kalır? Maximilian gözlerini gözlerimin içine dikti. 6-7 Eylül 1955'te burada ne olduğunu hatırlasanıza dedi. Hem de bu mahallede, Pera'da. Bütün Rumların mağazaları yağmalanıp bir takım vahşi gruplar Türk ve Müslüman olmayan vatandaş avına çıkmadı mı? Bir linç günü değil miydi o da? Öyleymiş dedim. Peki sıradan halk sesini çıkarabildi mi? Bildiğim kadarıyla çıkaramadı. Sadece bazı Türkler komşuları olan Rumların, Ermenilerin hayatını kurtardılar. Yani vicdanlı insanların bireysel çabaları. Evet, yanlış anlamayın. Bunlara Türk halkını suçlamak ya da olup bitenleri Nazi canavarlığıyla kıyaslamak için söylemiyorum. Her ülkenin tarihinde böyle olaylar vardır. Ama sıradan halk sesini çıkaramaz. Size biraz önce ne dedim? Her iktidar öldürür. Kimi daha az, kimi daha çok. Anladım profesör. Sizin hikayenize dönelim dedim. Hani profesör demek yoktu? Uzanıp koluna dokundum. Ağzımdan kaçtı. Tamam Max, devam edin lütfen. Şaka olduğunu belli eden bir hareketle parmağını uzatıp uyardı. Bir daha olmasın. Güldüm. Artık rahatlamış ve kendimi iyice hazırlamıştım. Evet Max, Nazilerin Nadia'yı okul bahçesinde tartakladıkları günde kalmıştık. Sonra cevap vermeden gözlerini beyaz masa örtüsü üzerindeki bir noktaya dikti. Bir süre kıpırdamadan öylece durdu. Sonra sanki oradan izlediklerini aktarıyormuş gibi kesintisiz ve tek düze bir sesle anlatmaya başladı. Ses kayıt cihazının küçük kırmızı ışığı sürekli yanıp sönüyordu. Garsonlar gelip gidiyor, şarabımızı dolduruyor, masadaki servisi yeniliyorlardı. Profesör bazen hiçbir şeye aldırmadan anlatmaya devam ediyordu. Bazen de yapılan bir işlemin tamamlanmasını bekliyor, şarabından biraz içiyor, hatta başka bir konuda 3-5 kelime konuşuyordu. Sonra tekrar beyaz masa örtüsünün o noktasına gözünü dikip kaldığı yerden anlatmaya devam ediyordu. Ben bazı yerleri dinleyemiyordum. Bazen elimi yüzüme kapayıp ağlamak geliyordu içimden. Bazen de ayağa fırlayıp haykırmak, isyanımı yüksek sesle dile getirmek. Ama mümkün olduğunca sakin durmaya çalışıyordum. Aşırı hareketler yapıp dikkatini dağıtmamaya özen gösteriyordum. Dayanamayacağım bazı yerlerde onu dinliyormuş gibi görünüp aklımı başka konularla meşgul etmeye çalışıyordum. Yeter ki onun anlatmasına engel olacak davranışlarda bulunmayayım diye düşünüyordum. Çünkü iyi dinlemesem bile masadaki cihaz nasıl olsa her şeyi kaydediyordu. Birkaç kere ara vererek istediğim hızda nasıl olsa dinleyecektim. Yine de bir ara dayanamayarak hızla ayağa kalktım. Gözlerim dolmuş, içim iyice daralmıştı. Bir şey söylemeden tuvalete gittim. O anda bir şey söyleyecek gücüm yoktu. Döndüğümde masa boştu. İçime bir korku düştü. Panikle masanın ortasına baktım. Evet, ses kayıt cihazı oradaydı. Kırmızı kırmızı yanıp sönüyordu. Biraz sonra geldi profesör. Bir anda sanki dinlenmiş gibiydi. Yüzü gülüyordu. Anlatmak belki de onu biraz hafifletiyordu. Özür dilerim Max dedim. Hikayenizi böldüm. Dünyanın acısını yaşamış olgun bir sesle önemli değil dedi. Hatta bir ara vermemiz iyi oldu. Arayı biraz daha uzattık. Şaraplarımızı yudumladık. Garsonlardan masaya toplamalarını ve biraz meyve getirmelerini istedik. Sonra gözlerini yine masadaki o noktaya dikti ve aynı şekilde anlatmaya başladı. Gözleri bazen kısılıyor, yüzünde acı ifadesi beliriyor, bazen gözlerinde umut parlıyor, Pera Palas'ın çok sayıdaki loş ışıklarından ikisi gibi bakıyordu. O beyaz noktada gördüklerinin ona acı verdiği, sonra umutlandırdığı, peşinden hayal kırıklığı yaşattığı belli oluyordu. Ama sesinde tek düzelik hiç değişmiyordu. Anlattıkça yüzüne can geliyordu. Kalbinde biriktirdiği yükü bir başkasıyla paylaşmasının ona iyi geleceğini hissediyordum. Bir yıla varmadan öleceğine göre birisi bu hikayeye tanıklık etmeliydi. Bu sırada lokanta yavaş yavaş boşalmıştı. Ortalık sessizleştikçe profesörün sesi daha çok duyuluyordu. Garsonlar kenarda köşede uykulu uykulu dikiliyor, son müşterilerin bir an önce kalkıp gitmesini istediklerini belli ediyorlardı. Elimi yumuşakça elinin üstüne koydum. Hiç aldırmadan sözlerine devam etti. Anlattığı bölümle ilgili sözlerini tamamlayınca başını kaldırıp yüzüme baktı. Kabalık etmek istemiyorum ama galiba kalkmamız gerekiyor Max diye fısıldadım. Bizden başka kimse kalmadı. Dalgın dalgın etrafına baktı. Tabii tabii dedi. Eliyle işaret ederek hesabı istedi. Hesap pusulası zaten şef garsonun elindeymiş. Hemen getirip masaya koydu. Max oda numarasını yazıp imzaladı. Kalkarken de ben biraz bahşiş bıraktım. Lobiye çıktık. Hikayenin sonunu mutlaka dinlemem lazım Max dedim. Bar da birazdan kapanıyor. Dışarıdaki barlardan birine gitmek ister misiniz? Hayır dedi. Bu saatte çıkmayalım. Ama siz odama buyurun. Mini barda size ikram edecek içkilerim var. Galiba en mantıklısı buydu. Nasıl olsa Kerem babasında kalacaktı. Eve belli bir saate gitme mecburiyetim yoktu. Hikayenin sonunu gerçekten merak ediyordum. Bir iki saat odasında oturmanın bir sakıncası yoktu. Ama o saatten sonra İlyas'ı çağırmam doğru olmazdı. Olsun, otelin önündeki taksilerden birine binip giderdim. Max'la meşhur asansöre bindik ve resepsiyondaki gece nöbetçisinin bakışları altında yukarı çıktık. Odaya gelince rahat koltuklara yerleştik. Max minibardan konyak çıkardı. Konyağı kadehlerimize koyduktan sonra devam etti. Size İstanbul yaşamı, o dönemin hocaları ve üniversiteyle ilgili birçok şey anlatabilirim. Ama hissediyorum ki şu anda bunun zamanı değil. Haklısınız dedim. Lütfen Nadia'yı anlatın. Onu bulabildiniz mi? Başını salladı. Tamam. Sessizce bir süre bekledik. Sonra içmeye başladık. Profesörün anılarında 1930'ların sonlarına gelmiştik. Max tekrar anlatmaya hazırlanırken zavallı anneannemi düşündüm. Demek ki onun felaketi de bu zamanlardan hemen sonra başlamıştı. Profesör anılarını lokantadaki gibi kesintisiz bir şekilde anlatabilmek için biraz enerji toplamaya çalışıyor gibiydi. Uzun, zorlu bir yolculuğa çıkmadan önceki insanlar gibi en rahat edeceği şekilde oturuyor, moralini yükseltecek konulara değiniyordu. Bardaklarımızı tekrar doldururken konyak bitti. Konuyu dağıtıp biraz oyalanmak için fırsat bulduğuna memnun olmuş gibi gülümseyerek kalktı. Telefona gidip bir şişe Martel konyağı sipariş etti. Hiç konuşmadan konyağın gelmesini bekledik. Sessizlik uzadıkça odada dayanılmaz bir gerilim oluşuyordu. Sonunda kapıyı çalan garsondan Martel'i alıp bardaklarımızı doldurdu. Ve yine o tek düze sesiyle lokantada kaldığı yerden anılarına devam etti. Sehpanın üzerindeki ses kayıt cihazının düğmesine hemen dokundum. Küçük kırmızı ışığı yanıp sönmeye başladı. Bir süre kıpırdamadan dinledikten sonra içimden bir şeyler yapmak, yaşanan olaylara müdahale etmek isteği duydukça kalkıp dolaşmaya başladım. Elbette 60 yıldan da daha önce yaşanmış o günleri değiştiremezdim. Ama bir türlü kabullenemiyordum. Nasıl olsa kayıt cihazından dinleyeceğim için profesörün anlattıklarını kaçırmamak gibi derdim yoktu. Hatta bazen biraz farklı şeyler düşünmek işime geliyordu. Kendi dönemimi, çevremdeki insanları düşündüm. Bu kadar büyük kıyımlar, korkunç acılar yaşanmıyordu. Ama insanlar hala sanki bu hayatı nasıl zorlaştırabiliriz, nasıl çekilmez hale getirip mutsuzluğa neden oluruz diye gece gündüz düşünüyorlar, sürekli bunun için uğraşıyorlardı. İyi ki her zaman profesörün gençliğindeki kadar fırsat yakalayamıyorlardı. Max'ın sesinin çatallaştığını fark ettim. Sonra tamamen durdu. Çok yorulduğunu, yüzünün bembeyaz kesildiğini görebiliyordum. Kırışık elleri titriyordu. Hem maddi hem manevi bir yorgunluktu bu. Ama nasıl olsa hikayenin sonuna geliyorduk. Biraz daha anlatırdı, ben de onu yatırır eve giderdim. Çok yoruldunuz Max. Ama dedim, herhalde az kaldı. Sonra sizi dinlenmeye bırakacağım. Beni çok şaşırtan bir cevap verdi. Hayır, az kalmadı. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Bunun üzerine, o zaman lütfen yatağınıza uzanın profesör dedim. Uyumazsanız anlatırsınız. Eğer uyursanız da hikayenin sonunu yarın özetlersiniz. Önce biraz itiraz eder gibi oldu. Ama gerçekten dayanacak hali kalmadığı için sözümü dinledi. Üstündekileri çıkarmasına, pijamasını giymesine yardım ettim. Ve onu yatağına yatırdım. Profesör yatağında yan dönmüş durumda yatıyor, ben de onun yanındaki koltukta oturuyordum. Yorgun, kırgın bir sesle anlatmaya devam ediyordu. Romanya, Almanya, İstanbul, Ankara arasında çeşitli isimlerle birlikte dolaştırıp duruyordu beni. Acılar, heyecanlar hissediyordum. Sonra gözümde canlanan görüntüler yavaşlamaya, dağılmaya başladı ve Max'ın sesi sustu. Hafif ama düzenli nefeslerle uyuyordu. Gürültü yapmadan kalktım. Bir süre pencereden Haliç'i, cumartesi trafiğiyle dolu olan Tarlabaşı Bulvarı'nı seyrettim. Acaba kapıyı çekip gitmeli miydim? Ya biraz sonra uyanır da hikayeye devam etmek isterse diye düşünüyordum. Sonra ani bir kararla ceketimi çıkarıp ben de yatağa girdim. Aynen Black Sea Motel'de olduğu gibi ona arkasından sarıldım. Ben de çok yorgundum. Önce beni fark etmedi sandım. Ama sonra duruşunu hiç değiştirmeden teşekkür ederim dedi. Uçağın içi karanlık. Pencereler kapalı olduğu için dışarıda havanın aydınlık mı, karanlık mı olduğunu göremiyorum. Düşünüyorum da günümüzde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu için henüz bir insan ömründen bile kısa bir geçmişteki olaylar ne kadar da uzakta kalmış görünüyor. Yaşanan onca göçün, onca acının, gizlenen onca olayın sonraki kuşaklara bir etkisinin olmayacağı düşünülebilir mi? Profesörün yaşadıklarını yaşamamış bile olsalar, bu insanlar onları yaşayanlar tarafından yetiştirilmedi mi? Koskoca gökyüzündeki şu küçücük uçağın içinde uyuyorlar. Perdelerin arkasındaki geniş bir dünyadan habersiz olunca ne kadar karanlık bir dünya. Çevremdeki koltuklarda birkaç kişi uyanıyor. Tuvalete gidenler çoğalıyor. Çoğu orta yaşın üstünde erkek. Herhalde prostatları zorluyor onları. Hiç tanımadığın insanların gece hallerini görmek ne garip. Şu anda profesör geldikten sonra yaşadığım günlerle ilgili aldığım notları kopyala yapıştır yapmaya ve bir düzene sokmaya ara verip kendilerinden söz eden kelimeler yazdığımı bilmiyorlar. Yazdıklarımın sadece bu sayfalarını okusalar yatağındaki yabancı bir adama gidip arkasından sarılmış olmam ne kadar tuhaf gelir insanlara. Ama Max'ın hikayesini bilseler, hatta onun hikayesini o dokunaklı sesinden ve uykusuz şekilde dinleseler... Kısa bir ara vermeden bu bölümü bitireyim. Yatağa girerek arkasından profesöre sarıldıktan sonra teşekkür ettiğini duymuştum. Niçin diye sordum. Bundan sonrasını böyle daha kolay anlatırım. Bu size sarıldığım ilk sefer değil Max? Evet biliyorum. Onun için de teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Bu sefer ikimiz de giyiniktik. Ama ben aynen ilk sefer olduğu gibi çok yoğun, neredeyse elle tutulur bir şefkat duygusunun içine gömülmüştüm yine. Başımı sırtına yasladım. Güzel kokusunu içime çekerek öylece kaldım. Yorgun sesi artık bir fısıltıya dönüşmüştü. Biraz arkamdaki sehpanın üstünde kayıt cihazının kırmızı ışığının yanıp söndüğünü bilmenin rahatlığıyla Max'ın sadece sesini dinliyordum. Sözleri dinlenebilecek gibi değildi. Bu acılı adama bütün iyileştirici gücümü geçirmek istercesine sıkı sıkıya sarılmış durumda o korkunç felaketi düşünürken uyumuşum. Telefonumun ziliyle uyandım. Saat öğleye yaklaşmıştı. İlyas beni ne zaman alacağını soruyordu. Eve gelmene gerek yok İlyas dedim. Saat 2'de Pera Palas'a gel. Orada buluşup profesörü götürelim. Peki efendim dedi. Profesör yanımda da odada da yoktu. Ama banyodan su sesi geliyordu. Bir süre sonra beyaz bir bornoza sarılmış olarak çıktı. Kendini toplamıştı. Bana gülümsedi. Ne kadar derin uyuyordunuz dedi. Ah gençliğin o güzel uykuları. Ben de kalkıp duş yaptım. Kendime geldim. Uykusuz gece, içki ve ağlamak gözlerimin altını morartmış, yüzümü şişirmişti. Buz gibi suyla kompres yaptım biraz. Max'a çirkin görünmek istemezdim. Sonra odaya kahvaltı söyledik. Haliç manzarasına bakarak siyah, sert filtre kahvelerimizi içip birer yumurta ve biraz peynir yedik. Kahvaltı bitince profesörün bavulunu yerleştirdik. Bana gülümseyerek lila kaşkolu boynuna bağladı. Sonra bavulun bir bölmesinden bir mektup çıkarıp bana uzattı. Size dün bahsettiğim mektup bu. Mektubu okurken çok uğraşmama rağmen hıçkırıklarıma engel olamadım. Max arkası dönük olduğu için gözlerimin dolduğunu göremezdi. Ama yine de okumaya devam edemiyordum. Neden önünü dönmüyordu? O da mı gözlerini benden saklıyordu acaba? Ağır adımlarla banyoya gitti. Oysa daha yeni çıkmıştı oradan. Mektubun bir kopyasını çabucak yazdım. Tam son kelimeleri yazarken banyodan çıktı. Ona mektubu uzattığımda aldı ve bavulunun bölmesine koydu. Kopya mektubu ise katlayıp cebime koydum. Elimle cebime hafifçe bastırarak ona iyi bakacağım Max dedim. Gülümsedi. Başka hiçbir şey konuşmadık. Odada sessizce biraz zaman geçirdik. Sonra aşağı indik. Otelin hesabını üniversiteye fatura edeceklerdi. O da ekstraları yani yemekleri, içkileri falan ödedi. Keman kutusu elindeydi. Bir vale valizini aşağı indirdi. İlyas'a teslim etti. Arabaya binip oradan ayrıldık. Havaalanına kadar hiçbir şey konuşmadık. Kahvaltı da sessiz geçmişti. Pazar günü olduğu için yollar nispeten tenhaydı. Terminalde onu uğurlarken yanağımdan öptü ve alçak sesle "Teşekkür ederim" dedi. "Her şey için" diye ekledi. Sonra arkasına bakmadan gitti. Siyah paltosu, şapkası, kemanı, valizi ve boynundaki lila atkısıyla kayboldu.